bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Karamazov Kardeşler, Dostoyevski, İletişim Yayınları, 3. Baskı, 2002, İstanbul. Türkçe'ye çeviren Ergin Altay. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ekim 2002. Okuyan Engin Ercan. Dünya edebiyatının en büyük 3 eserinin, Sofokles'in, Oidipus Rex'inin, Shakespeare'in Hamlet'inin ve Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinin aynı konuyu, yani baba katilliğini ele alması rastlantı olarak açıklanamaz. Üstelik bu üç eserde de söz konusu davranışın kaynağı, yani bir kadın yüzünden doğan cinsel düşmanlık açıkça ortaya konulmuştur. Sigmund Freud. Bana göre geçen bin yılın kitabı Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleridir. Bu dünyada yaşamın, öteki insanlarla birlikte olmanın ve öteki bir dünyayı düşlemenin bütün sorunlarını neredeyse ansiklopedik bir boyuta varan bir genişlik ve yürekten gelen böylesine sarsıcı bir yoğunlukla dramlaştırabilen bir başka kitap bilmiyorum. Kilise ve devlet, ideolojiler ve güzellik, özgürlük ve sorumluluk gibi her zamanın sorunlarıyla taşradaki küçük bir Rus ailesinin para, aşk, baba korkusu, kardeş kıskançlığı, itibar gibi iç sorunları arasında bu roman öylesine bir ahenk ve güçle gidip gelir ki, insan okumanın verebileceği en büyük armağanı alır. Kendi hayat deneyimimizin de insanoğlunun deneyiminin bir parçası olduğunu derinden hissetmek. Orhan Pamuk. Dostoyevski, Fyodor Mihailovich. Bir doktorun oğlu olan Dostoyevski, 1821'de Moskova'da doğdu. Çocukluğunu Moskova'daki Maria Hastanesi'nin bir lojmanında, zorba ve çoğu zaman sarhoş bir babayla hasta bir anne arasında geçirdi. Çok geçmeden annesi ölünce katı disiplinli Petersburg Mühendis Okulu'na gönderildi. Sinirli, aşırı duyarlı bir yaratılışı olan Dostoyevski, o sıralar kendisine takılan adla Ateş Fedya, Petersburg'da kitap okuyarak, bir köşeye çekilip düşlere dalarak ya da kardeşi Mihail ile söyleşerek günlük gerçeklerden kaçmaya çalışırdı. Babasının 1829'da aniden öldüğünü burada öğrendi. Kuşkulu bir ölümdü bu. Onu yanında çalıştırdığı köylülerin öldürdüğü söylenir. Babasının ölümünü istediği düşüncesi yakasını hiç bırakmadı ve Dostoyevski'yi bunalıma düşürdü. Bazılarına göre ilk Sara nöbetine de bu suçluluk duygusu neden oldu. Freud ve birçok psikanalizci babaya duyulan bu nefrete ve bunu izleyen suçluluk kompleksine dayanarak Dostoyevski'nin hastalığının sinirsel kökenli olduğu sonucunu çıkardılar ve dehasıyla hastalığı arasında doğrudan bir bağlantı kurdular. Oysa bu yorum, yazarın nöbetler sırasında gösterdiği o zihin açıklığını, o dokuz canlılığı göz ardı etmek demektir. Sara, Dostoyevski için gerçekte istenç dışı ama ayrıcalıklı bir deneyim, büyülten bir ayna olmuştur. Dostoyevski zayıf sinirli, duygusal, bir anda coşkudan çökkünlüğe geçen bir kimseydi. Gogol etkileri taşıyan ilk romanı İnsancıklar, Belinsky'nin övgülerini kazanıp yazarına ün sağladığında coşkuya kapılan Dostoyevski, daha sonraki yapıtları Öteki 1846 ve Ev Sahibesi 1847 aynı eleştirmenin alaylarına hedef olunca ruhsal çöküntüye düştü, derdinden hasta oldu. Kendisini dengesizliğe kadar sürükleyen gerilimlerden kurtulmayı bilen ve dış dünyadan kopan benliğinin parçalanışını kendisi çözümleyen yazarın yapıtındaki en zengin ruh bilimsel temalardan biri de bu çift kişiliklilik, ikizler benzerler temasıdır. Dostoyevski 1848'de Beyaz Geceler'le Bir Yufka Yürekli'yi yayımladı. Bu yapıtlarının da beğenilmemesi gururunu incitti. Petraşevski'nin çevresinde toplanan genç suikastçılara katıldı, onlarla birlikte tutuklandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Aralık 1849. Canlarının bağışlandığı cezanın infazına birkaç dakika kala bildirildi. Dostoyevski'nin cezası hafifletilerek Sibirya'da 4 yıl kürek cezasına çevrildi. Tüm maddi ve manevi yoksunluklara ve Sara nöbetlerine karşın bu korkunç yıllar, Dostoyevski'nin İncil'i ve mahkumlardaki gönül zenginliğini, yani sert kabuğun içindeki altını keşfetmesini sağladı. 4 yıllık kürek cezasından sonra Semipalatinsk'te zorunlu ikamete mahkum edilen Dostoyevski, yoksul ve veremli genç dul Maria Dmitrievna Isayevna'ya acıyarak evlendi. 1859'da Petersburg'a dönmesine izin verildi. Ezilmiş ve aşağılanmışlar 1861 ve Ölüler Evinden Anılar 1862 ile kendini yeniden kabul ettirdi. Kardeşi ve N.N. Strahov ile birlikte önce Vremja, Zaman, sonra da Epoha, Dönem adlı dergileri kurdu ve yönetti. Bu dergilerde Batı karşıtı Slavcı düşüncelerini savunduğu tartışma yazılarını yayımladı. Büyük metafizik romanlarının ilki ve tüm yapıtlarının anahtarı olan Yer Altından Notlar 1864'te yayımlandı. Suç ve Ceza 1866, Kumarbaz 1867, Budala 1868, Ebedi Koca 1870, Cinler 1872 gibi başyapıtlar birbirini izledi. Alacaklıları tarafından sıkıştırılan yazar, daha tamamlamadan yapıtlarını yayımcılara satıyordu. Daha hızlı çalışabilmek için sekreter olarak tuttuğu 20 yaşındaki Anna Grigorievna Snitkina ile ilk karısının ölümünden 3 yıl sonra 1867'de evlendi. Para peşinden koşması bitmek bilmedi. Kumar tutkusuyla Dostoyevski borç aldı, ödedi, sonunda karısıyla ülkesinden ayrılarak Avrupa'nın kumarhanelerini dolaşmaya başladı. Bir kızı oldu ama öldü. Bu ölüm Dostoyevski'yi deliliğin eşiğine kadar sürükledi. 1875'te Delikanlı, 1876'da Bir Yazarın Günlüğü ve 1879-80'de Karamazov Kardeşler yayımlandı. Bu son romanının bir bölümünü oluşturacağı Bir Büyük Günahkarın Yaşamı adlı büyük çaplı tasarısını gerçekleştiremeden 1881'de Petersburg'da öldü. Dostoyevski gelmiş geçmiş en büyük romancılardan birisi, belki de birincisidir. Gerçeği söylüyorum size, gerçeği. Buğday tanesi yere düştükten sonra yok olmazsa bir buğday tanesi olarak kalır. Ama yok olursa o zaman bereketli ürün verir. İncil, Yohanna 12. bölüm 24. Anna Grigorievna Dostoyevskaya'ya. Dostoyevski ve Baba Katilliği, Sigmund Freud. Dostoyevski'nin karmaşık kişiliğini dört ayrı yönden ele alabiliriz. Dostoyevski, yaratıcı bir sanatçı, nevrozlu bir hasta, bir ahlakçı ve günahkar bir kimsedir. Bu şaşırtıcı karmaşıklığın içinden çıkmak pek kolay değildir. Yaratıcı sanatçılığı en az şüphelenilecek yanıdır. Çünkü Dostoyevski sanatçılık bakımından Shakespeare'in hemen yanında yer alır. Karamazov kardeşlerle hiçbir roman boy ölçüşemez. Dünya edebiyatının en yetkin örneklerinden biri olan büyük engizisyoncuyu ne kadar övsek azdır. Yaratıcı sanatçı sorunu karşısında psikanalizin silahlarını ne yazık ki bir yana bırakması gerekiyor. Oysa Dostoyevski'nin ahlakçı yanını irdelemek çok daha kolaydır. Ahlakın doruğuna erişebilmesi için herhangi bir kimsenin korkunç günahlar işlemesi gerektiğini ileri sürerek Dostoyevski'nin büyük bir ahlakçı olduğunu söylemeye kalkarsak, ortaya çıkacak bir şüpheyi görmezlikten gelmiş oluruz. Ahlaklı kimse şeytana uyduğunu anlar anlamaz, direnen ve kendini kurtaran kimsedir. Bir yandan günah işleyen, öte yandan pişmanlık duyduğu zaman ahlaksal kurallar ortaya koyan bir kimse işi kolayından alıyor demektir. Böyle bir kimse ahlak hayatının özünü yani vazgeçişi gerçekleştirmemiş sayılmalıdır. Çünkü ahlaksal bir davranış her şeyden önce pratik bir insancıl değer taşımaktadır. İşi kolayından alan kimse eski çağların barbarlarına benzer bir davranış tutturmuştur. Eski çağ barbarları önce adam öldürüyor sonra pişmanlık duyuyorlardı. Böylece pişmanlık duymak insan öldürebilmeyi sağlayan bir teknik haline girmişti. Korkunç Ivan da aynı biçimde davranmıştı. Nitekim ahlak karşısında gösterilen bu uzlaşmacı durum Rusların ayırt edici bir özelliğidir. Dostoyevski'nin ahlaksal özlemlerinin verdiği sonuç da pek yüce bir şey değildi. Dostoyevski, bireyin içgüdüsel istekleriyle topluluk hayatının gerçeklerini uzlaştırmak için çetin savaşlara girdikten sonra dünyasal ve ruhsal yetkilere, otoritelere baş eğmek, Hristiyanların tanrısının ve çarın önünde eğilmek ve kaba bir Rus milliyetçiliği düşüncesine bağlanmak durumuna düştü. Oysa pek de zeki olmayan kimseler daha az çaba harcayarak aynı sonuçlara varmışlardı. Dostoyevski gibi büyük bir kişiliğin zayıf noktası işte budur. İnsan uygarlığının geleceği bu bakımdan Dostoyevski'ye pek az şey borçlu olacaktır. Dostoyevski, insanlığın öğretmeni ve kurtarıcısı olmak şansını tepmiş ve kendi düşmanları ile birleşmiştir. Bu duruma etkisinde bulunduğu nevroz yüzünden düştüğü söylenebilir. Yoksa zekasının yüceliği ve insanlığa karşı duyduğu sevginin gücü ona peygamberce bir hayatın yolunu açabilirdi. Dostoyevski'yi bir günahkar ve suçlu olarak görmek yalnız dar kafalıların itirazlarına yol açmaz. Ama itirazın gerçek nedenleri de hemen ortaya çıkar. Bir suçluda, mücrimde iki temel ruhsal özellik görüyoruz. Bunlardan biri sınırsız bencillik, öteki güçlü bir yıkma isteğidir. Bu iki özelliğin ortaklaşa yanı olan ve her ikisinin de dile gelmesi için gerekli bulunan başka bir özellik de sevgi yokluğu ve insancıl nesneler karşısında duygulanmayış halidir. Böyle bir kimseyle Dostoyevski arasında karşıtlık bulunduğu ilk bakışta görülüyor. Dostoyevski, sevilmek ihtiyacıyla yanıp tutuşan ve kimi zaman nefret etmesi gereken yerde yakınlık gösterip yardıma koşmasına yol açan, söz gelimi karısına ve karısının aşığına karşı davranışında görünüyor bu. Abartılmış bir şefkatle dolu bir kimsedir. Böyle olunca Dostoyevski'yi suçlular arasına katma eğiliminin nereye dayandığını sormamız gerekir. Bu katmanın nedenini, kırıcı, öldürücü ve bencil karakterleri belirginleştiren konular seçmesinde ve kendi hayatındaki belli bir takım olaylarda kumar düşkünlüğü, küçük bir kızı kirletmiş olduğunu açıklaması gibi aramak gerekir. Dostoyevski'de görülen ve onu kanun dışı bir kimse haline kolayca getirebilecek olan yıkıcı içgüdülerin aslında kendi kişiliğine yöneldiğini, yani dışarı değil içeri yöneldiğini ve böylece mazoşizm ve kabahatlilik duygusu biçiminde dile geldiğini kavrayacak olursak, yukarıda sözü geçen çelişmeyi çözmüş oluruz. Bununla birlikte Dostoyevski'nin kişiliğinde sadistliği dile getiren yanlar da vardır. Bunları acı çektirmekten hoşlanmasında, sevdiği insanlara bile hoşgörüyle davranmayışında, tedirginliğinde ve bir yazar olarak okurlarına karşı davranışında görüyoruz. Demek ki Dostoyevski önemsiz şeylerde başkalarına karşı, önemli şeylerde de kendine karşı sadistti. Yani aslında bir mazoşistten başka şey değildi. Mazoşist herkesten daha uysal, kibar ve yardımsever bir kimsedir. Dostoyevski'nin karmaşık kişiliğinden üç etkeni ele almış bulunuyoruz. Duygusal hayatının olağanüstü bir gerilim taşıması, doğuştan sapık içgüdüsel bir eğilim, bu onun sadomasojist ve suç işleyici bir kimse olduğunu kaçınılmaz biçimde ortaya koyuyor ve çözüme gelmeyen sanat yeteneği. Bunların birincisi niceliksel, ikincisi ve üçüncüsü niteliksel faktörlerdir. Bu üç faktör nevroz söz konusu olmaksızın da bir arada bulunabilir. Nitekim tüm mazoşist oldukları halde nevrozlu olmayan kimseler vardır. Bununla birlikte içgüdüsel isteklerle onlara karşı duran yasaklamaların, eldeki yüceltme metotları da eklenince, arasındaki kuvvetler dengesi, Dostoyevski'nin içgüdüsel karakter diye bilinen sınıfa sokulmasını gerekli kılmaya yeter. Ne var ki bu arada nevrozun da bulunması, durumu adam akıllı karıştırmaktadır. Gerçi sözü geçen faktörlerin nevrozu gerektirmediğini söylemiştik. Ama ego tarafından gemlenmesi gereken düzensizlikler ne kadar çoksa, nevrozun ortaya çıkmasının o kadar kolaylaştığını da unutmamak gerekir. Çünkü nevroz, egonun bir bireşime, senteze ulaşmak konusunda başarı gösteremediğini ve bunu yapmaya çalışırken kendi birliğini elden kaçırdığını belirten bir işarettir. Peki Dostoyevski'nin nevrozu kendini nasıl açığa vuruyor? Dostoyevski bir saralı olduğunu söylemiş ve başkaları da bilincini kaybetmesi, kaslarının titremesi ve ruhsal çöküntüye uğramasıyla birlikte ortaya çıkan şiddetli nöbetleri göz önünde tutarak onun saralı olduğuna inanmışlardı. Oysa bu sözüm ona saranın etkisinde bulunduğu nevrozun bir belirtisi olduğu ve bundan ötürü hastalığın isteri sara yani şiddetli isteri olarak sınıflandırılması gerektiği akla yakın gelmektedir. Ama bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Bunun da iki nedeni var. Önce Dostoyevski'nin sarası denen şey üzerindeki bilgilerimiz yeterli ve sağlam değildir. Sonra sara biçiminde beliren nöbetlerle birlikte ortaya çıkan hastalık durumlarını gereğince anlamış değiliz. Önce ikinci noktayı ele alalım. Karşımızdaki soruna ışık tutamayacağı için saranın patolojisine uzun boylu girmemizin yararı yoktur. Yüzyıllardır bilinen Morbus Saker bir klinik gerçeklik olarak ortadadır. Bu korkunç hastalığın dış görünüş bakımından nedensiz gibi görünen kestirilmez çırpındırmaları, karakteri tedirginlik ve saldırganlığa yöneltmesi ve zihinsel güçleri yavaş yavaş çöktürmesi bilinen gerçeklerdir. Ama bu görünüşlerin sınırları kesin olarak çizilmemiştir. Başlangıçta dil ısırmaları ve sidiğin tutulamayışı gibi olayların eşliğinde kendini gösteren ve giderek hastanın kendini tehlikeli biçimde yaralamasına yol açabilen status epilepticus'a varan ürkütücü nöbetler, az süreli kendinden geçme hallerine ya da baş dönmelerine indirgenebileceği gibi, hastanın sanki bilinç dışının etkisindeymiş gibi kendinde olmadan gösterdiği davranışlar olarak da ele alınabilir. Bu nöbetler genel olarak bir bakıma anlayamadığımız katkısız fizik nedenlerle belirlenmiş olmalarına rağmen ilk ortaya çıkışlarını sadece ruhsal nedenlere, söz gelimi bir korkuya da borçlu olabilirler. Ya da başka durumlarda ruhsal uyarımların tepkisi gibi ortaya çıkabilirler. Sara olaylarında çoğunlukla zihinsel güçlerin yozlaşmasıyla karşılaştığımız halde, bildiğimiz tek bir olayda, Helmholtz'un olayı, hastalığın üstün bir zihin hayatını bozmamış olduğunu görüyoruz. Bu çeşitten olduğu ileri sürülen başka olaylar, Dostoyevski'nin durumu gibi tartışma gerektiren ya da şüphe uyandıran durumlardır. Saraya tutulmuş kimselerde zeka bakımından gelişmemişlik ve mankafalık görüldüğü gibi bu hastalık klinik görüşün zorunlu olarak ileri sürmemesine rağmen apaçık bir budalalığı ve en kaba zihin eksikliklerini de birlikte getirebilir. Bu nöbetler bütün çeşitlilikleriyle tam bir zihinsel gelişime ulaşmış bulunan ama aşırı ve genel olarak yeterince denetleme altına alınamamış bir duygu hayatı yaşayan kimselerde görülebilir. Öyleyse Sara'nın tek ve değişmez bir klinik gerçek olarak görülmesinin imkansızlığına şaşmamak gerekir. Görünen belirtilerde bulduğumuz benzerlik, bu belirtilerin fonksiyonel biçimde ele alınmasını gerektirir gibi görünüyor. Burada çeşitli durumlarda kullanılması kabil olan bir mekanizmanın, anormal içgüdüsel boşalma mekanizması, ortaya konduğu söylenebilir. Bu durumlar, histolitik ve toksik etkilerin doğurduğu beyin çalışmaları bozukluklarında ortaya çıktığı gibi, psişik ekonominin gerektiği gibi denetlenmemesi ve iş gören ruhsal enerji faaliyetinin kriz derecesine ulaşmasında da ortaya çıkar. Bu iki ayrı nedenin arkasında bulunan temel içgüdüsel boşalma mekanizmasının birliğini görebiliriz. Bu mekanizma, temel bakımdan toksik bir kaynaktan gelen cinsel süreçten büsbütün uzak değildir. Nitekim eski doktorlar çiftleşmeyi ufak çapta bir Sara gibi görmüşler ve böylece çiftleşme olayının uyarımları, stimuli, boşaltmaya yarayan Sara metodunun yumuşatılması ve başka bir duruma uydurulması olduğunu düşünmüşlerdi. Sara tepkisi diyebileceğimiz bu ortaklaşa öğe, unsur, ruhsal bakımdan uzlaşılmayan uyarımlardan somatik yollarla kurtulmaya çalışmaktan başka bir şey olmayan nevrozun da emrindedir. Böylece Sara nöbetinin isterinin bir belirtisi haline geldiğini ve bu hastalığın tıpkı normal cinsel boşalmanın yaptığı gibi Sara nöbetini biçim değişikliğine uğrattığını söyleyebiliriz. Öyleyse organik Sara ve duygusal, afektif Sara diye bir ayrım yapmak yanlış olmaz. Bu ayırmanın pratik bakımdan taşıdığı anlam şudur. Organik Saralı bir kimse, bir beyin hastalığına tutulmuş olduğu halde, duygusal Saralı bir kimse nevrozludur. Birinci durumda, hastanın ruh hayatı dıştan gelen yabancı bir bozukluğun etkisindeyken, İkinci durumda görülen bozukluk, kendi ruh hayatının dile gelişinden başka şey değildir. Dostoyevski'nin Sara'sının ikinci türden olması gerçeğe çok yakın görünüyor. Ama bunu kesin olarak ileri süremeyiz. Kesin olarak ileri sürebilmemiz için nöbetlerin ilk ortaya çıkışlarını ve daha sonraki değişikliklerini Dostoyevski'nin ruh hayatının zinciri içine yerleştirecek durumda olmamız gerekir. Oysa bunu yapabilmemizi sağlayacak bilgiden yoksunuz. Nöbetlerin tasvirleri bize hiçbir şey öğretmediği gibi, bu nöbetlerle Dostoyevski arasındaki bağlantı üzerine edinebildiğimiz bilgi de hem eksik hem de çelişkilidir.